Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz.
Hadi bakalım, başlayalım.
Bugün küreselleşmeyi konuşalım Mahfi abi.
Konuşalım.
Çünkü bu ara herkes herhalde küreselleşmeyi konuşacak. Şimdi birkaç küreselleşme dönemi yaşadık. İlk küreselleşme dönemi bu teknolojik gelişmelerin yaşandığı 1800'lerin ikinci yarısında başlamış. Birinci Dünya Savaşı'na kadar da sürdü. İkinci aşaması ise İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle başladı ve 1970'lere kadar sürdü. Önceki gibi aslında bunda da teknolojik gelişmelerle beslenen bir dönem olduğunu görüyoruz. Küreselleşmeye liderlik eden ve yön veren birçok uluslararası kurum da aslında bu dönemde ortaya çıktı. Üçüncü küreselleşme dalgası ise daha yakın zamanda oldu. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılının sonunda resmen çökmesiyle ve Doğu bloku ile Çin'in dünya ekonomisine ve ticaretine entegre olmasıyla başladı. Şimdi böyle bir küreselleşmenin tarihi var. Ben böylece kabaca üçe böldüm ama siz bilmiyorum daha eskiden başlatabilir misiniz? Eskiden örnekleri var mı? Ben o zaman şunu tartışarak başlayalım istiyorum. Küreselleşme deyince ne anlamalıyız?
Şimdi bundan birçok şey anlaşılabilir küreselleşme dendiği zaman. Birçok böyle çok teknik tanımlar yapılıyor. Benim anladığım şey çok daha basit. Ben bu piyasa sisteminin, daha doğrusu kapitalizmin aşağı yukarı bütün dünyaya yayılması, derece derece, her yerde aynı derecede olması, aynı kalitede olması şart değil ama dünyaya aşağı yukarı egemen olmasını anlıyorum. Dolayısıyla bunu anladığım zaman biraz önce senin çizdiğin küreselleşme dönemlerinin aslında çok da küreselleşme olmadığını görüyorum. Yani esas küreselleşme 1990'lar sonrasında oldu. Bu sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda da böyle oldu. Yani düşünürsek hiçbir zaman Rusya'da, Çin'de, geçmişte rastlamadığımız kapitalist kültürün, tüketim kültürünün ögelerini hepsini görmeye başladık, değil mi?
Doğru.
İşte bu meşhur markalar vesaire, toplumun markalara özen göstermesi, onlara müzik bile artık dünyada neredeyse her yerde aynı müzik egemen olmaya başladı. Yani ben küreselleşme dediğim zaman bizim anladığımız batı, dünyanın batı kısmında egemen olan şeyin, ekonomik ve kültürel yapının aşağı yukarı dünyaya ihraç edilmesini, dünyada birçok yerde kabul edilmesini görüyorum. Ama bu, bir kere daha söylüyorum, hep aynı derecede olmadı. Kimi yerlerde çok daha güçlü oldu, daha nitelikli oldu, kimi yerlerde niteliği bozuldu. Hatta ben bunu biraz ileri giderek şey olarak tanımlıyorum. Mesela demokrasi iyi kötü dünyaya yayıldı. Yayıldı ama birçok yerde ahbap çavuş demokrasi dediğimiz demokrasiler oluştu. Kapitalizm de öyle oldu. Birçok yerde ahbap çavuş kapitalizmi egemen oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ve işin tuhafı bunlar geri dönüp gelişmiş ülkelerde de ahbap çavuş kapitalizmini yaratmaya başladılar. Böyle ilginç bir gelişme yaşadık küreselleşmeyle.
Şimdi arada bir sürü kriz yaşandı yani. Her yaşanan kriz aslında küreselleşmenin ya da belki kapitalizmin son krizi değildi.
Evet.
Şimdi arada yaşanan bu krizlere rağmen küreselleşmenin üçüncü dalgasının hala devam ettiğini konuşuyorduk.
Evet.
Düne kadar ya da 2 Nisan'a kadar. An itibariyle dünya entegrasyon değil ayrışma yolunda bu son gelişmeler ışığında. Buna katılır mısınız? Ne diyorsunuz?
Katılıyorum.
Yani şu anda bir küreselleşmenin sonuna geldik ya da küreselleşmede son göründü. Ya da göründü çoktan başladı bile, o sona geldik diyebilir miyiz?
Katılıyorum. Yani buna gelmeden hemen şu demin senin söylediğin krizlere birkaç cümle edeyim. Yani kapitalist sistem bugün içinde bulunduğumuz ve dünyada yani Çin'inden Amerika'sına kadar derece derece. Çin kapitalist bir ülke mi? Değil. Ama uyguladığı sistem o yani. Piyasa ekonomisinin içinde en azından görünürde de olsa. 3 tane büyük kriz yaşadı. Birçok kriz yaşadı ama bir tanesi uzun depresyon denilen 1879'larda başlayıp Birinci Dünya Savaşı'na kadar giden kriz. İkincisi 1929'da başlayıp İkinci Dünya Savaşı'na uzanan kriz. Üçüncüsü de 2008 küresel krizi. İlk ikisi küresel değil. Çünkü dünya küresel değildi o zaman. Mesela 1929'da yaşanan krizde dünya ikiye bölünmüştü. Kapitalist dünya, sosyalist dünya diye. Dolayısıyla sosyalist dünya bu krizden çok az etkilendi. Kendi içine kapalıydı. Ama bu seferki kriz, 2008 krizi bütün dünyayı etkiledi. Çünkü küreselleşme bütün ülkeleri ticaret yoluyla, mal ticaretiyle, sermaye ticaretiyle vesaire birbirine eklemledi. Bu ilk defa olan bir şey. Yani 1990'lardan sonra gelişen bu olay ilk defa oldu. tam anlamıyla bir küreselleşme olmuştu. Dolayısıyla ilk defa böyle bir kriz çıktı ve bu son hamlelerle de küreselleşme bence artık son noktalarına doğru geliyor. Yani bu küreselleşme dediğimiz şeyin şu anda bittiği noktadayız. Tekrar düzelir de tekrar iyiye döner mi? Çok kısa zamanda böyle olmayacağını görüyorum ben.
Buna benzer bir tartışma birkaç yıl önce de vardı. Bu Covid-19 ile başlayan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile hız kazanan, evet, bir süreç vardı. O zaman ilginç bir tartışma. O tartışma o zaman gene küreselleşmenin sonuna geldik mi tartıştık. Burada bazı gelişmeler var son dönemde olan. Yani onu bununla ilişkilendirebilir miyiz? Mesela aşırı sağcı partilerin Avrupa'da yükselişi.
Çok doğru.
Son 5 yılda bu özellikle damgasını vuran bir gelişme oldu. Artan jeopolitik parçalanma, küresel enflasyon, ekonomideki aşırı oynaklık. Bunlar hep böyle küreselleşmenin geleceğine ilişkin tartışmaları hızlandırdı. Şimdi bunlardan özellikle o politik değişikliğe değinmek istiyorum ben. Şimdi Avrupa'da çeşitli nedenleri var. Öyle de olsa böyle de olsa Hollanda'da, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da son örneğini gördük. Orada aşırı sağ hareketlerin yükseldiğini ve söz sahibi olmaya başladığını görüyoruz. Aşırı sağın da bir özelliği vardır. Daha korumacılık eğilimi vardır. Evet. Daha anti küreselleşmedir. İşte ırkçılık, göçmen karşıtlığı vardır. Çeşitli özellikleri var. Neden Avrupa'da aşırı sağ genişledi dersek orada belli bir işte birkaç neden ortaya çıkıyor. Bir tanesi hani böyle establishment dediğimiz şey var ya, establishment partilerinin yetersizliği ve bu partilerin liderlerinin yetersiz kalması, karizma eksikliği, bu sağ seçmenin daha da sağa kaymasına yol açtığını görüyoruz. Yani Avrupa'da özellikle aşırı sağı besleyen en güçlü şey ise göç dalgasıydı. 2008 krizi gene önemli oldu burada. 2008 krizi sonrası artan bir işsizlik var, bozulan bir gelir dağılımı var. Bunun yarattığı endişe gene aşırı sağı Almanya'daki küreselleşme karşıtı hareketi destekledi. Aynı şeyi Avrupa'da da gördük. Dolayısıyla bu göçmenlere ilişkin veriler çarpıtıldı, değişik araştırmalar, aslı olmayan araştırmalar yapıldı. Göçmen karşıtı hareketler güçlendi. Onun için benzer nedenlerle Avrupa'da birçok ülkede liberal demokrasi yerini daha otoriter eğilimlere bıraktı. Bunlar hep böyle aslında küreselleşmenin altını zayıflatan, çok doğru, kurumlarını zayıflatan gelişmeler değil mi?
Çok doğru. Yani aşırı sağı da iktidara taşıyan ya da iktidara alternatif haline getiren, öteki tarafı da mecburen buna göre onlara yanaşmaya doğru iten gelişmeler bunlar. Çok doğru tespitler, evet. İnsanların, yani tabii bu sağ partilerin, aşırı sağ partilerin iktidara gelmesiyle bunları düzeltip düzeltmeyeceği bilinmiyor. Ama insanlar alternatif arıyorlar. Ve bu tarafa doğru eğilimleri bu tarafa doğru kayıyor. Öyle olunca ötekiler de şeye doğru yani taviz vermeye başlıyorlar görüşlerden ve buraya doğru yani burada ciddi bir kayış var. Evet.
Yani yükselebilir diyeceğiz ama aşırı sağın ekonomik felsefesi korumacılığa dayanan,
evet,
bir felsefe.
Doğru, çok doğru.
Varlığını adil değil de daha şövenist dağılımı öngörür burada, yani adil dağılım yerine. Globalleşmeye soğuk bakar, hatta tehlikeli görür. Evet. Bir dış güç olayı her zaman için bu aşırı sağda vardır. Ekonomiye müdahaleye açıktır. Hatta sıcak bakar ekonomilere müdahaleye. Dediğim gibi göçmen karşıtlığını en sert biçimde uygular. Küreselleşmede sermayenin ve emeğin serbest dolaşımı önemlidir. Evet. Dolayısıyla orada bir blok öngörür. Onun için son dönemde aslında bu küreselleşme zayıflamasının alt koşulları da burada hazırlandı.
Çok doğru.
Yani birbirini besleyen bir süreç oldu.
Şimdi burada tabii küreselleşme diye konuştuğumuz şey aslında şimdi ekonomi açısından baktığımızda üç tane unsur var. Bunlardan birincisi malların serbestçe hareket etmesi. Bu vardı. Yani serbestlikten kastımız şu, tabii ki herkes kendi çapında ufak çapta gümrük vergileri elbette uyguluyor. Her yerde vardı bu ama o gümrük vergilerinin ötesinde tamamen serbestti. O vergiyi ödemek suretiyle girebiliyordun, malını satabiliyordun. Mallar ticaret serbestisi vardı. Sermaye 1990'lardan sonra özellikle 21. yüzyılın başından itibaren dolaşım serbestisine uğradı. Yani sermaye hareketlerinin serbestliği dediğimiz olay, olgu ortaya çıktı. Böylece iki önemli unsuru serbest dolaşır hale geldi. Emek serbest dolaşmıyor. Onda kısıtlar var. Dünyanın her yerinde de devam ediyor. Yani üçüncü unsur serbest değildi.
Doğru.
Şimdi geldiğimiz noktada biz malların serbestliğini kaldırıyoruz. Yani bu gümrük vergilerini bu kadar aşırı noktalara getirerek, işi doğru, yasaklamalara doğru neredeyse götürerek. Dolayısıyla küreselleşmenin hani saç ayağından biri zaten eksikti. İkinciyi de şimdi kaldırıyoruz. Benim tahminim bundan sonra sermaye hareketlerinin serbestisi de yavaş yavaş şeye gelebilir. Tartışma alanına yani gelebilir. O zaman küreselleşme tamamen gider.
Yerini finansal savaşlara bırakırsa
o da gider.
Ki o risk de şu anda göründüğü kadarıyla var.
Aynen. Ben de onu görüyorum.
Yok, çok doğru.
Endişe orada yani.
Evet. Şimdi gene devam ederiz aslında küreselleşmenin nimetlerine bakınca. Dünyada birçok ekonomi bundan yararlandı. Biz evet. de yararlandık. Herkes yararlandı. Başarı hikayeleri çıktı mesela. Bunlardan benim sık sık örnek verdiklerimden bir tanesi İrlanda hikayesidir.
Evet.
İrlanda bir zamanlar çok yoksul bir ülkeydi.
Doğru.
Avrupa'nın en fakiriydi hatta. Şimdi sonra bir kalkınma hamlesi başlattı. Yani biz daha Anadolu kaplanı sıfatını kullanmaya başlamadan önce bunlar için Kelt kaplanı denmeye başladı. Evet. Kelt ırk olarak. Kaplan birçok adım attı ama o adımlardan en önemlisi vergi oranlarını sıfıra yakın getirdi. Dolayısıyla küresel sermayeyi çekti. Birçok şirkette bu yüksek vergilerden kaçmak için İrlanda'ya gitti. İrlanda'ya göç etti. Bugün İrlanda'ya bakıyoruz. 1000'den fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu şirketler arasında böyle büyük dev markalar var. Google'dan Apple, IBM, Facebook, işte ilaç firmaları, bütün büyük firmaları orada görüyoruz. Bu sayede de bir zamanlar yoksul olan İrlanda'sına kişi başı gelir bugün 100 bin doların üzerinde. Evet. Muazzam bir şey. Yani neredeyse bizim 10 katımız. 130 bin dolar civarında bir kişi başı gelir var. Bir başarı hikayesi. Dolayısıyla küreselleşmeden yararlanarak bu başarı hikayeleri çıktı. Fakat sonra bir küresel vergiyle bu duruma müdahale etmek istedi gelişmiş ekonomiler. Orada birkaç yıl önce yol alındı. Bir küresel asgari vergi kondu. Orada bir ayar verilmeye çalışıldı. Fakat şu anda karşılaştığımız durum çok daha farklı. Değil mi? Yani onun da ötesinde.
Şu anda karşılaştığımız durum böyle hani iki ülkenin birbirine karşı mesela hep iktisatta öyle örnekler verilir. Teklif eğrileri üzerinden gidilir. Hep dış ticaret dengeleri kurulurken iki ülkenin işte birisi buğday üretiyor, birisi şarap üretiyor. Karşılıklı değişim nasıl yapılacak? Şimdi öyle bir noktadayız ki bütün dünyaya karşı tarife uygulamış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Gümrük vergisi oranlarını anormal biçimde arttırmış bir Amerika var. Çin tek başına Çin'le uğraşıyor olsa başka bir yerde olurduk. Öyle değil. Şu anda bütün dünyaya karşı bunu uyguladığı için bambaşka bir yere gittik şimdi. Ve dolayısıyla bence tabii burada şöyle bir şey var. Yani mesela küreselleşme dediğim zaman, denildiği zaman benim gözümde hep şu canlanıyor en basit haliyle. Bir dünya çapında marka düşünelim. Eskiden bu markaları ülkeler kendileri üretirlerdi her şeyini. Bütün her şeyi bir otomobil markası düşünelim, bir cep telefonu markası düşünelim. Bunu hepsini kendi üretirdi büyük ölçüde. %80-90'ını. Şimdi öyle bir şey oldu ki o markalar, ünlü markalar yani marka olarak iş yapıyor. Artı işin dizaynını, tasarımını yapıyor. Bir de gerekiyorsa software'ini işte yani programını kendisi yapıyor. Geri bütün parçaları birçok yere sipariş ediyor. Daha ucuza yaptırıp bunları toparlayıp o ürünü ortaya çıkarıyor. Ben küreselleşme dediğim zaman bunu anlıyorum. Yani bir tane bir ürün var. Buna 30 ülkenin 160 tane şirketi katkı yapıyor. Ve o ama ortaya çıkan ürününden en çok payı alan o markanın sahibi. Şimdi ben bu küreselleşmede bunu anlıyorum.
Benzeri biz, şeyi tüketimde evet. de görüyoruz. Şimdi tabii üretim tabii, tarafı anlattınız. Da. Tek ürün tek ülkede üretiliyordu.
Evet.
Şimdi tek ürün birçok ülkede üretilmeye başlandı. Aynı şekilde eskiden tek ürün tek ülkede tüketiliyordu.
Evet.
Sonra bu küreselleşmenin gelişmesiyle tek ürün birçok ülkede tüketilmeye başlandı. Ardından birçok ülkede aynı markanın, aynı firmanın çok ürün üretimi. Yani
aynen,
böyle bir yelpazeyle hem tüketim hem üretimde bir genişleme oldu. Bu küreselleşmenin sağladığı imkandı.
Doğru, çok doğru. Bir de şimdi mesela şeylerden girip sitelerden dünyanın bambaşka bir yerinde üretilen şeyleri de satın alabiliyor tüketiciler vergisini ödemek kaydıyla. İşte küreselleşme dediğim şey kabaca buydu. Bu bir düzene konulabilirdi. Yani şimdi sonradan kondu bunlar işte vergiler kondu bilmem ne. Tabii bunlar olacak. Yani nasıl malı getiren burada satana nasıl bir vergi uyguluyorsan kendi başına gidip dışarıdan alana da internet aracılığıyla aynı şeyleri uygulayabilirsin. Ama şimdi geldiğimiz nokta bambaşka bir nokta. Amerika'nın uyguladığı bu şey bu küreselleşmeyi öldürebilir.
Öldürebilir. Peki burada küreselleşmenin kurumları var. Birçok kurum.
Evet.
Aslında IMF, Dünya Bankası da bir anlamda bunu teminat altına almak için kurulmuş şeylerden birisi. İşte Dünya Ticaret Örgütü'nden tutun G20'ye kadar.
Evet.
Ve G20 en son 2008'de küreselleşme riske girince devreye çıkan, daha önce kurulmuş ama gücünü kazanan bir platformdu. Şimdi burada bu kurumlar ne olacak? Bu kurumlar varlığını sürdürebilir mi? Bu kurumların etkisi var mı? Bu kurumlar gücünü koruyor mu?
Yani şimdi mesela Bretton Woods'da bu kurumların kuruluş gerekçelerine baktığımız zaman çok net bir şey görüyoruz. IMF ödemeler dengesi krizine girip de döviz sıkıntısı yaşayan bir ekonominin öbür ülkelere karşı ithalat yasaklamalarına girişmesini önlemek için ona geçici yardım yapan bir kurum. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına yardım ederek, destek vererek onları dünya arenasına sokup ticarete ortak etmeye çalışan bir kuruluş. Dünya Ticaret Örgütü de bunlardan geç kurulmuş olsa da geldiği yer itibariyle bu dünya uluslararası ticareti belli standartlar içinde toplayıp belli kurallar koymak. Yani işte karşılıklı bu gümrük vergilerini önleyecek düzenlemeleri getirmekle yükümlü bir kurum. Hepsinin amacı dünya ticaretini büyütmek. Yani uluslararasındaki ticareti geliştirmek ve bu yolla da uluslararası refahı arttırmak. Şimdi bunlara bakıyoruz. IMF bu pozisyonda devam ediyor ama zayıf kaldı. Amerika'nın çok etkisinde çünkü. Dünya Bankası o da devam ediyor. Çok eskisi kadar güçlü değil. Dünya Ticaret Örgütü hiçbir zaman güçlü olamadı. Evet. Zaten bunun Bretton Woods'da kurulmasını Amerika Birleşik Devletleri engelledi. Hı hı. Sonra işte GATT konferanslarına dönüştü iş bir kurumdan ziyade. Sonra Dünya Ticaret Örgütü kuruldu ama Amerika bunu hiç dinlemedi çoğu kez. Hı hı. Ve en son olarak da Çin'in kurla yaptığı, kur üzerinden giderek başlattığı ticaret savaşını, ihracatını arttırma çabasını engellemek için Dünya Ticaret Örgütü'ne baskı yapması yolunda Amerika baskı yaptı. Hı hı. Ama Dünya Ticaret Örgütü bunu fazla yapamadı. Çin'i burada önleyemedi. Çin kur üzerinden buna devam edince bu sefer Amerika işi iyice tırmandırarak bugünkü işte tarife savaşlarına getirdi işi.
Peki bu şeyler kurumlar için mesela G20 benim aklıma geliyor. Biz de içinde yer aldığımız için. Bunlar artık anlamını kaybetti mi? Şimdi hani küresel problemlerin çözümü için ana platform olma iddiasıyla çıkmış kuruluşlar bunlar. Ama mesela son toplantılara bakıyoruz. İşte G20 zirvelerinden böyle zayıf diyalog çağrılarının evet. ötesinde çok bir şey evet. çıkmıyor.
En G20 hep öyle.
Evet, en son bir 2008 döneminde G20 evet. güçlü bir şekilde devreye girdi ama o zaman da daha önce de bunu konuştuk. Eğer bir süreç Amerika'yı etkiliyorsa, rahatsız ediyorsa evet. G20 güçlü evet. bir şekilde devreye giriyor. Eğer sorun diğer ülkelerin aynen, sorunu, Amerika'nın sorunu evet. değilse G20 burada o dediğim gibi zayıf diyalog çağrısı yapan kurum haline geliyor.
Aslında şu saydığımız kurumların tamamı böyle.
Evet.
Çünkü IMF'de, Dünya Bankası'nda, DTÖ'de Amerika Birleşik Devletleri en yüksek paya sahip, sermaye payına veto hakkı var. Yani %15'in tabii. üzerinde olduğu zaman IMF'nin kararlarını veto edebiliyor. Ve DTÖ'nün de kararlarını veto edebiliyor. Dolayısıyla uygulatmıyor. Yani doğru. çok dediğin çok doğru. Bu böyle Amerika'nın hegemonik gücünü devam ettirme yolundaki şeylerde gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor bunlar. İş tersine döndüğü anda Amerika'yı dizginlemeye döndüğü anda bunlar görevini yapamaz hale evet. geliyor.
Yani ortada işte G20'ye Amerika artı G19 gibi, G1 artı G19 tabii gibi bir yapı vardı. Şimdi tabii bu rahatsız edince diğer ülkeleri Çin bloğunu özellikle Çin liderlik etti bloğu bir BRICS ortaya çıktı yıllar önce. Evet. Son dönemde bu BRICS güçlendirilmeye çalışıldı. Burada Çin ve Rusya özellikle Çin küreselleşmenin liderliğine soyundu diye yorumlandı bu. Şimdi BRICS'e bakınca hani BRICS biliyorsun bunun kökeni Goldman Sachs ekonomisi Jim O'Neill'dan geliyor. Yani onun bir raporundan geliyor. Onun İlk çıktığında biz. Bu kadar aslında bunu tutacağı tahmin edilmemişti. Ve BRICS ülkeleri işte baş harfleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin bunlardan alıyor. Güney Kore'den alıyor. Ve nüfus olarak, hacim olarak bakınca aslında bayağı bir hacimleri, nüfusları var. Çin bunun çevresine diğer ülkeleri kattı. 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla işte birikti, BRICS oldu sizin dediğiniz gibi. En sonunda bu yıl, geçen yılın başında İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyeler katıldı. Biraz daha genişledi. Cüssesi arttı. Ama bu cüssesinden beklenen gücü var mı yok mu bu tartışılıyor. Yani bir topladığınız bu BRICS bir G7 kadar güçlü değil. Bir G7 kadar etkili değil çünkü G7 ülkeleri daha homojen bunlar daha heterojen. Bunlar arasında çok büyük farklılıklar var. Onun için yani G20'nin yerini ya da bir G7'nin yerini alabilecek oluşum gözle bakılmıyor. Bana göre de öyle. Ama burada Çin'in Amerika'nın boşalttığı küreselleşme liderliğini ele alıp küreselleşmeyi tekrar canlandırma söz konusu olabilir mi bu kuruluşlar?
Valla Trump böyle giderse olacak gibi görünüyor. Hı. Çünkü ilginç bir şey oldu. Şimdi bir kere şu BRICS ile ilgili bir şey söyleyelim. Yani G7 de bence homojenliğini kaybetmeye başladı. Trump'ın bu son şeyinden sonra. Şimdi Avrupalıların durumu bir hayli karıştı orada. BRICS dediğin gibi yani bu böyle bir örgüt olmaktan çok hani bir araya gelip sorunlarını tartıştıkları bir yer gibi görünüyor. Şangay İşbirliği Örgütü desen o biraz daha belki şey daha etkin olabilir. Ama burada öyle bir noktaya geldik ki şimdi bugünkü gelişmeler yani bu dönemdeki gelişmeler bu Amerika'nın kota tarifi arttırmalarından sonraki gümrük vergisi arttırmalarından sonraki durumda Avrupa ile Çin müzakerelere başlıyor şimdi. Çok ilginç bir yer. Yani bir işbirliği doğabilir buradan. Çin, Avrupa ve buna Rusya da katılabilir. Rusya katılırsa eğer Rusya'ya kadar iş uzarsa o zaman Rusya'ya uyguladıkları ambargolar değişik bir noktaya gider. Rusya'nın onlara doğalgaz satıp satmama olayı değişik bir nokta. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi bloğunu karşı tarafa doğru itti bu hamleyle. İstese de istemese de böyle olacak. İlginç bir noktadayız. Bakalım bilmiyorum. Nerede bitecek bu iş? Ben de çok merak ediyorum.
Türkiye açısından bakarsak nasıl bir şey olması lazım? Hani biz bir ara tartıştık burada. Gene bu programda da tartıştık. Yani Türkiye BRICS'te yer almalı mı? Kesinlikle almalı, kesinlikle katılmalı. O zaman sizin de değerlendirmeniz o benim de oydu. Çok kutuplu bir dünyada bağımsız bir aktör olarak davranması lazım Türkiye'nin. Ve Türkiye'nin çıkarı BRICS ülkeleriyle, BRICS ile iyi ilişkiler kurmaktan yanadır dedik. Hem ticaret hem yatırım alanında bu grup bize ciddi fırsatlar sunuyor. Ama BRICS'i tutup bizim şu anda Batı vizyonumuzun yerine koymak doğru da olmaz. Büyük bir hata olur diye konuşmuştuk.
Çok doğru.
Yani BRICS doğru şu anda jeopolitik sorunlarla kaplanmış bir görüntü sunuyor. Bizim dolayısıyla çıkarımız BRICS'le ilişkili soru içinde yer al ama bunu bizim normal Batı vizyonumuza yerine koymamak lazım.
Yani sadece ekonomik olarak değil, bence esas itibariyle sosyal ve siyasal anlamda da öyle. Biz demokrasiye ağırlık vermesi gerek. Yani hukuka ağırlık vermesi gerek. Çünkü BRICS ülkelerine baktığımız zaman bunlar da işte bunlar çok ağırlıklı değil. Ne demokrasi, ne hukukun üstünlüğü. Buralarda çok iyi değiller. Bizden iyiler ama çok iyi değiller dünya çapında. Çin bile bizden yukarıda hukukun üstünlüğünde. Ama biz Batı vizyonuyla yani demokrasimizi iyi, Batı bunu iyi düşürüyor olsa bile biz eski Batı vizyonuyla demokrasimizi, hukukun üstünlüğünü bunları geliştirmeye dönmeliyiz. Ama dediğin çok doğru. Ekonomik açıdan elbette BRICS'le işbirliği, Şangay İşbirliği Örgütü'yle işbirliği, bunlarla işbirliği öbür tarafı zedelememek kaydıyla bunların içinde olmamız şart.
Evet. Yani Türkiye'nin sırtını Batı'ya dönüp yüzünü Doğu'ya çevirmesi önemlidir. Geçen programımıza gene bağlarken en son Atatürk'ün o meşhur sözüyle bitirmiştik. Atatürk diyor ki memleketler muhteliftir fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için bu yegane medeniyete iştirak etmesi lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sükutu garba karşı elde ettiği muzaferiyetlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan rabıtaları kestiği gün başlamıştır diyor. Bu bir hata idi, bunu tekrar etmeyeceğiz. Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikameti muhafaza etti. Biz daima şarktan garba doğru yürüdük demiş. Dolayısıyla Atatürk'ün işaret ettiği garba yürüyüş devam etmelidir diye bağlamıştık.
Ne kadar önemli sözler. İnanılmaz bir öngörü. Keşke buna devam edebilseydik zaman zaman. Biz buralardan saptık maalesef. Evet. O istikameti kaybettiğimiz için kaybettik zaten.
Peki bu sözlerle de noktayı koyalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.